Ankara, Ankara.
Yıl önce bugün bir büyük mücadele başladı. Yokluklara, imkansızlıklara rağmen bir var olma mücadelesi başladı. Yakalanıp öldürülme ihtimalini bir an bile önemsemeyen kararlı bir komutan ve onun belirlediği arkadaşları, daha önce birkaç kez batırılan, sonra yeniden yüzdürülen eski bir vapurla İstanbul'dan yola çıktı. Vapur, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varacak, Kurtuluş Savaşımızın simgesi Bandırma Vapuru'ndan inen Mustafa Kemal Paşa, bağımsızlığımıza doğru ilk adımı burada atacaktı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün. Bayramımız kutlu olsun. Ankara, Ankara'da bugün yeni cumhuriyetin gençliğine, yeniliğine vurgu yapan mekanlarından söz edeceğiz. Konuğumuz TED Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Zeki Kamil Ülken. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sizin de bayramınız kutlu olsun öncelikle.
Sağ olun.
Gençlik Parkı ile başlayalım sohbetimize, çünkü adına yaraşır bir günde 19 Mayıs 1943'te Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılıyor Gençlik Parkı. Belli bir yaşı geride bırakan çoğu Ankaralı için ayrı bir anlamı var Gençlik Parkı'nın. Çocukluk, gençlik yıllarına dair anılarımızda önemli bir yer tutuyor. Örneğin bizim için. Çocukken gitmeyi hep istediğimiz, gidince ortasındaki kocaman havuza, havuzdaki sandallara ve kürek çekenlere, fıskiyelere bakıp kurduğumuz hayaller, dönme dolaba, uçan salıncaklara, çarpışan arabalara binmek için duyduğumuz heyecan, parkın içindeki trene binmek için beklediğimiz sıra, kademeli havuzun başındaki heykeller ve yürüye yürüye bitmeyen yemyeşil bir park. Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinin konserler verdiği havuzun ortasındaki adadaki Göl Gazinosu dönemine yetişemedim. Ama Göl Gazinosu'nun nikah salonuna dönüşmüş halini hatırlıyorum ben. Ankaralı mısınız bilmiyorum efendim ama Ankaralı olmak da çok şart değil aslında. Ankara'da yaşayanların yolu mutlaka düşmüştür Gençlik Parkı'na. Öyle değil mi? Sizin öyle. De var mıdır Gençlik Parkı ile ilgili anılarınız?
Var tabii. Hem daha sonradan ben bunun tadını çok çıkarıyorum. Çünkü şehirle uğraşan bir mesleğim var benim. Aynı zamanda şehir tarihi ve özellikle de Ankara ile uğraşınca bunlar çok güzel şeyler. Dolayısıyla sadece bakıp görmekle geçmiyoruz. Plancı olarak zaten onun nasıl oluştuğundan ya da nasıl dönüştüğünden ya da nasıl bir şekil alacağına bakıyoruz. O yüzden öyle. Siz de zaten anlattınız işte parkın esas amacını, sonra o Göl Gazinosu dönüşmesi. Anı olarak da ben şimdi bir sürü var ama hangisini hatırlıyorum. Şimdi aklıma gelen o çok komiktir. O Göl Gazinosu nikah salonuna dönüştüğü zaman, ki zaten o zaman bir tek o nikah salonu vardı Ankara'da. Herhangi bir nikah olacağı zaman rahmetli anneannem beni götürürdü. Ben de böyle giyinip giderdim küçük çocuğum. Sonra biz habire sıraya girerdik. Herkesi öper şeker alırdık. Seneler sonra uyandım ki anneannem saatler önce oraya gidip beni sıraya sokuyormuş. Ben her evlenenlerin kuyruğuna girip şeker alıp ceplerime doldurup bekliyordum. Tabii dediğiniz gibi yani tren, ondan sonra biraz sonra zaten bahsedeceğiz bundan. Sadece bir park değil, adı park. Tıpkı Atatürk Orman Çiftliği'nin adındaki orman gibi. Ama şehrin böyle neşeli fonksiyonlarını da içeren, yani küçük trene binmek mesela ya da seneler sonra onun bir anı olarak kalması, mekanı yaşatan ve geçiş olarak da önemli bir şey.
Evet, anılardan söz etmek güzel elbette ama Gençlik Parkı'nın nasıl kurgulandığını ve tasarlandığını da konuşacağız. Çünkü Atatürk'ün kurduğu yeni cumhuriyetin başkenti Ankara gibi Gençlik Parkı da bir simge aslında. Çağdaş bir toplum yaratmak ve toplumu sosyalleştirmek üzere üstlendiği bir rol var. Gençlik Parkı Türkiye'nin planlı ilk kent parkı. Planını da Ankara için yapılan yarışmayı kazanarak Ankara imar planını çizen aynı kişi Herman Jansen çiziyor ve adına da Jugendpark diyor, yani Gençlik Parkı. Jansen, Gençlik Parkı ile sizce neleri hedefliyor Sayın Ülken?
Şimdi o konuya zaten biraz sonra gideriz. Tek başına ele aldığınızda pek açıklayıcı olmuyor. Çünkü dediğim gibi o sadece bir park ve işte Hermann Jensen de Ankara'nın planı yaparken şurada bir park yapayım diye bunu yapmıyor. Onun arkasında çok şey var. Onu ileride detaylandırırız ama şöyle. Şimdi kent yaşayan bir şey. Yani kent yaşıyor, dönüşüyor, kent parçaları oluşuyor, planlanıyor. Dolayısıyla planlama çalışması dediğiniz zaman önce mevcudu bir anlamak, sonra da ona bir şekil vermek gerekiyor. Ankara burada şöyle önemli. Ankara alelade bir şehir değil. Hemen bu girişi yapıp sorunuza geleyim. Ankara Genç Cumhuriyet'in başkenti. Yani siz senelerce bir sürü cephede bütün dünyaya karşı savaşmışsınız ve ülkeyi kurtarmaknın ötesinde rejimi değiştiriyorsunuz. Yeni bir model öneriyorsunuz. Bu hayatı da içeriyor. Her şey değişiyor ve şimdi bunu sizin göstermeniz lazım. O zaman Facebook yok, Twitter yok. Yani ne yapacağız? Yani herkese telgraf çekecek halimiz de yok. Dolayısıyla o zamanlar bir planlı şehirlere sahip olmak, İki, bunu gösterecek yatırımları yüceltmek. Üçüncüsü de işte expolarda ya da sanayi fuarlarında bunu hep öne çıkartmak. O yüzden Genç Cumhuriyet çok akıllıca bir şey yapıyor. Yarışmanın detaylarını istiyorsanız daha sonra vereyim. Hermann Jensen'e bir yarışmayla Ankara'nın planını çizdiriyor. Bu şu demek, yani alelade bir iş yapmıyoruz biz. Biz Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini dünyaca ünlü bir adama tıpkı sizin gibi yaptırıyoruz. Hermann Jensen Berlin'in şehir plancısıdır. Ve Jensen böyle yapıyor. Dolayısıyla Jensen de belli bir nüfus var, ulaşılmak istenen nasıl yaşanacağı var. Orada bir yaşam kurguluyor. Jensen'in İçinden geldiği gelenek de Avrupa'da Camillo Sitte'nin yeşil yani bahçeşehir geleneğidir. Bahçeşehir geleneğinde böyle daha ferah, daima yeşilde ve suyla iç içe. Ya planlamada yani sen Ankara'da buna tabii merkezde evet öyle ama dolayısıyla Jugendpark'ta o zamanın aslında 1930'ların savaş öncesi Avrupa'sında da yükselen bir şeydir. O dönemki zaten Türkiye'deki marşlara ya da işte 10. yıl kutlamalarından sonraki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına falan bakarsanız işte mesela çıktık açık alınla. Ondan sonra 10 yılda 10 milyon genç yarattık her başta. Aynı şey Almanya'da var, diğer Avrupa ülkelerinde. Bu önemli, sağlık, gençlik. Dolayısıyla Jugendpark'ta tam aslında gençlik parkı demek. O zamanki Avrupa şehirlerinde de görülen bir şey. Amaç da şu, gençler gelsin eğlensin değil. Yani şehrin değişik parçalarından hem bir geçiş olsun hem de şehirle beraber yaşayan ve onu sembolize eden ki yani sen burada en önemli şeylerinden birisi mesela dev gibi bir havuz planlaması. Çünkü yani sen de Ankara'nın Bozkır'ın ortasında olduğunu biliyor. Aynı zamanda çizdiği akslarla istasyondan çıkış, istasyonda inen birisi Ankara'ya girdiğinde göreceği şey o yarattığı güzel yeşil işte gençlik parklarından bir tanesi. Dolayısıyla tabii ki bunu amaçlıyor. Basit bir park yapmıyor yani.
Evet, Gençlik Parkı ileride istasyondan
Evet.
gelenlere şehrin hoş geldin selamını
Tabii.
verecektir demiş plan notunda.
Doğru,
Bunu da
doğru.
eklemiş olalım. Gençlik Parkı 1936 yılında inşa edilmeye başlanıyor ama araya İkinci Dünya Savaşı giriyor. Bu yüzden tamamlanması yaklaşık 7 yıl sürüyor.
Doğru.
1943'te 19 Mayıs'ta atamızın gençliğe armağan ettiği o bayram gününde açılıyor. Parkın tasarımında bazı ögeler var. Bu ögelerden söz edelim dilerseniz. Havuz var. Havuzdan biraz bahsettik ama Ankara'nın gerçekten de suya özlemini giderecek büyüklükte tasarlanıyor. Peyzaj elemanları var sonra. Ağaçlar, pergolalar, Luna Park var, tiyatro var. O dönemde park kültürü var mı efendim
Yani genel
dünyada?
park kültürü aslında var. Yani şimdi şehirleri birbiriyle kıyaslamak aslında tam da anlamlı olmuyor. Çünkü nasıl söyleyeyim buna? Şehir kültürü her ülkenin coğrafyasına ya da yaşam tarzına göre şekillenmiş şehir kültürü ayrıdır. Hatta bu şehirden şehire de değişir. Yani mesela İstanbul'daki işte Boğaz'da yapılan aktiviteler ya da İstanbul'un buna bakışı, Ankara'nın veya bir Anadolu şehrinin işte Hıdrellez kutlamasından başlayın şehrin ortasındaki şey o bugün bile vardır. Yani Anadolu şehirlerinde genellikle küçük şehirlerde kent meydanı bir ağacın altıdır veya mesela Mut'ta öyledir. Yaklaşık bir 75-80 metre çapında dev bir ağacın altında ve kahvedir orası mesela ama oturulur işte sohbet edilir, güneşten kaçılır, rahat edilir. Bu Avrupa kentlerinde daha farklı tabii. Yani senin geldiğinde dair yani oralarda işte demiryolundan inersiniz. İstasyon önemlidir. Önde mutlaka bir meydan vardır. O meydanın karşısında bir yapı vardır. Belediye şu bu orada konuşlanmıştır. Mutlaka şehrin içinden bir dere geçer, bir su vardır ve o bir parkla devam edip şekilden şekilde girer. Bizde pek bu doğal olarak gelişiminde bizim kentlerimizde göremediğimiz bir şey. Tabi burada da önemli olan şey şu. Ankara'yı biraz sonra da ele alacağız da Ankara'ya yapılacak olan her şeyin bir anlamı var. Ve farklı olmak zorunda. Ve iddiasını da göstermek zorunda. Yani gençlik parkı olacaksa yemyeşil olacak. Su olacaksa bayağı bir olacak. Aktiviteler kullanılacaksa ona göre planlanacak. Bu şımarıklık değil, bu gayet normal ve gayet de güzel bir hedef.
Evet, o dönemde belki park kültürü yok ama piknik mesire alışkanlığı var. Tabii. Parka gidip nasıl zaman geçireceği aslında bilinmiyor. Doğru. Da bizim açımızdan da. Bunun için de çobalar varmış Gençlik Parkı'nda. Çocuklara ve gençlere yönelik yüzme, kürek çekme ve yelkencilik gibi etkinlikler, kurslar ve yarışmalar, Ankaralıları parka çekmek için gazetelerde parkla ilgili teşvik edici haberlerin yer alması da söz konusu. Kent kültürünün farklı ögeler üzerinden yaygınlaştırılabilmesi için oldukça ciddi bir çaba var diyebiliriz, değil mi?
Tabii ki, kesinlikle. Hedef o zaten. Başta da sizin belirttiğiniz gibi, ya ben de girizgahta söylemiştim. Şimdi Ankara eğer bir başkent olacaksa hiç eksiksiz bütün bu fonksiyonları da yerine getirmesi hedefleniyor. Burada Gençlik Parkı modellerden sadece bir tanesi. Aslında Gençlik Parkı, Ankara'yı bilmeyenler için söyleyelim ona, Cumhuriyet'in ilan edildiği meclisten aşağıya doğru indiğinizde, aşağıya derken tabii ne taraf diyeceksiniz, İşte batıya doğru geldiğinizde istasyon, istasyonun önünden başlayan işte Gençlik Parkı, hipodrom, arkasından 19 Mayıs spor kompleksi, stadyumlar, tenis, yüzme havuzu, şu su bu su ve oradan dönerek de hipodromdan Atatürk Orman Çiftliği'de başlayıp devam edip daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'nden batıya kadar tamamen devam eden bir yeşil koridorun parçası. Bunun içerisinde Atatürk Orman Çiftliği de var tabii. Bunların hepsinin çok önemli yeri var. Mesela burada değindiğiniz gibi işte gençlere yönelik yüzme, kürek çekme, yelkencilik, bunlar tabii enteresan şeyler. Ankara'dasınız, Bozkır'ın ortasında. Evet. Öyle bir şey var. Hı-hı. Kürek çekebiliyorsunuz. Şu bu. Atatürk Orman Çiftliği'nde de aynısı. Sulama amaçlıdır aslında ama mesela Marmara Köşkü, hadi o Marmara Köşkü'nün havuzu, önünde pavyonu, gazinosu. Mesela Karadeniz Havuzu o dönemin önemli şeylerindendir. Askeri öğrencilerin geldiği, yüzme müsabakalarının yapıldığı, yabancı konukların ağırlandığı, bunlar hep birbirini tamamlayarak gidiyor. Bir, yani aslında yeni bir kent yaşamı ve yeni bir kentli yaratıyorsunuz. Ve yaşamın içine de bunları sokmaya başlıyorsunuz. O açıdan tabii ki öyle. Önemli bir çaba var ve bunu tasarımla yapmak. Yani biz şehir plancıları ya da kentsel tasarımcılar hep onu söyleriz zaten. Kentsel tasarım aslında bir kamu politikasıdır. Hı hı. Çünkü tasarladığınız şey sadece kaldırım yol değildir. Hı hı. Siz orada bir yaşamı tasarlarsınız. Orada yaşayıp büyüyen insan onun üzerine başka bir şeyi tasarlar gibi. Bu böyle iç içedir. O yüzden o saptamanız doğru. Tabii öyle. İşte burada havuz olsun, burada kürek çek. Hayır, öyle değil. O fonksiyonların hepsinin bir yeri var. Bir yaşam çünkü hayal ediyorsunuz.
Evet, bunları bilmek de gerçekten çok önemli diye düşünüyorum bugün baktığımız noktadan. Yıllar içerisinde kullanım ve kullanıcılar anlamında da farklılaşmaya başlıyor Gençlik Parkı. Yani hem fiziksel hem de sosyal bir dönüşüm geçiriyor. Bu değişimin, dönüşümün arka planında neler var efendim ve nasıl bir değişimdir bu sizce?
Bu biraz önce de söylediğim gibi, şimdi kent bir sürü binanın ve yolların bir araya geldiği, arasına da yeşilliklerin serpiştirildiği bir şey değil. Hı hı. Şehir yaşayan bir şey. Yani 24 saat yaşıyor. Dolayısıyla birbirine bağlı bir sürü sistem var burada. Önemli olan insan ve kültür. Şehirler de gelişiyorlar. Eski çağlarda olduğu gibi ölmüyorlar ama gelişiyorlar ve önemini kaybediyor, büyüyor, problemleriyle beraber gidiyor. Eğer planlamayla müdahale edemezseniz veya ettiğiniz müdahaleler gecikirse bu dönüşüm pek gelişme değil de daha çok problem çıkaran hale geliyor. Ankara'nın planlama öyküsüne birazdan başını anlatacağız, zevkli tarafını. Zevkli olmayan tarafı 1950'lerden sonra başlar. Çünkü Hermann Jansen'in ve Genç Cumhuriyet'in kurucularının büyük bir umutla başladıkları bu işte, o Jansen'in hatası değildir. Yani iki hata yapılıyor. Mesleki çevrelerde de buna pek yakın olmayan çevrelerde de. Bir, Hermann Jansen Ankara'yı bir bahçe şehir olarak planlamadı. Bahçe şehir bir planlama ilkesidir, ilkeler bütünüdür. Yeşille yaşam alanlarının bir armoni içinde konulmasıdır. Yani bahçe şehir diye bir şey, evet vardır İngiltere'de, küçücük bir şeydir. İki, Hermann Jansen nüfus projeksiyonlarında ya da şunda bunda yetersiz kalmadı. Ona bunlar verilmişti. Yani dendi ki ona, bir plan yapalım ve bu planda Ankara'nın nüfusu 300 bin olsun. Ha, şimdi gelelim hikayeye. 1938'de Hermann Jansen Atatürk'ün ölümünden bir sene sonra, 39'da bırakıp gittikten sonra Ankara 1950'de daha 300 bini çok geçmişti. Yani 500 bin lira dayanmaya başlayınca görüldü ki bu plan pek olmayacak. Hatta yeniden planlama çabaları başladı. Hı-hı. Yeniden yarışma açıldı. Yeni bir plan yapıldı 55'te. O da yetmedi. 60'ların sonu, 70'lerin başında Metropolitan Planlama Bürosu kuruldu. Yani Ankara o kadar dinamik gelişti ki. Hı-hı. Buradan da geriye gelelim. 1960'lar bütün dünyada da olduğu gibi Türkiye de bundan farklı etkilendi. Türkiye 1960'lardan itibaren çok şiddetli bir iç göçe maruz kaldı. Yani büyük metropolleri, özellikle İstanbul ve kıyı metropolleri İzmir, Ankara ciddi şekilde bir göçe. Bunun sonucunu da biliyoruz. Ona da gayet yaratıcı bir çözüm ve ismi vardır. Gecekondu. Gecekondu şimdi bile dönüşümü problemli olan ama o zamanki kadar baş ağrıtmayan da, tabii bunlar siyasi olarak da kullanıldı o için, şunun için, bunun için. Velhasıl o döngüye girince yaratılmak istenen kentli nüfus daha oluşmaya başlarken onun 10 misli bir nüfus şehirlere akın etmeye başladı.
Bunu da pek öngörmek belki mümkün değildir.
Mümkün değil tabii. Evet. Yani bunun için bir B planınız olabilir, C planınız olabilir ama ülkenin ekonomik şartlarından da öyle. Evet böyle oldu. Şimdi hadi şunu yapalım. O olmuyor. Sosyolojik açıdan bakacak olursanız kentli nüfusun hareketliliği çok fazlaydı. Öyle olunca zaten bu mekanlar taleplerde yetersiz kaldı. Veya talepler farklı şekillerde dönüşmeye başladı. İşte Göl Gazinosu, sonradan işte nikah dairesi oldu veya farklı farklı şeyler oldu. Göl Gazinosu'ndan sonra mesela ben hatırlarım 1970'lerde işte oralarda Zeki Müren'in, ondan sonra Bülent Ersoy'un falan sahneye çıktığı gazinolar. Şimdi Hermann Jansen 1930'larda bunu düşünmüş olmaz. Ama bunlar, bu yanlış mı? Hayır, değil. Ama bu dönüşümü bir yerde mekana uyduramazsanız mekan kendini dönüştürüp harap olup gider. Evet. Ya mesela Hermann Jansen çizdiğinde içinde Luna Park yoktur. Ama sonradan Ankara'ya 1940'larda galiba 50'lerde bir İtalyan Luna Park'ı gelince çok beğenip onun içerisine böyle bir şey yapılıyor ve onun parçası oluyor. Ama ondan sonra o işte farklı şeylere dönüşüyor. Dolayısıyla bu normal. Yani Türkiye gibi bir ülkede çok ciddi bir nüfus değişimi olduğunda kentlerin büyümesi de 1960'tan 80'lerin sonuna kadar bu dönemlerde birazcık anlaşılıp kontrol altına alındığını varsayabiliriz. Böyle olması çok daha. Çünkü evet, zaten mekan dönüşüyor. Müdahale etmezseniz o kendi yoluna doğru gider.
Arabesk kültürün yaygınlaşması ve sonraki dönemlerde de parkın güvenli bir yer olmaktan çıkmasını peki neye bağlayabiliriz?
Yani arabesk kültür dediğinizde aslında nasıl diyelim? Yani bir kültür, bir yaşam biçimi ne yaparsanız yapın dikte edilemez. Hı hı. Sadece gösterilir ve onun yaşamındaki kolaylıklar verilirse, yani steril olarak düşünelim, Jansen'in çizdiği Ankara'dan bakalım, nüfusun gayet normal arttığını, ha, o zaman siz bunu oturtursunuz. Ama kente gelene bunu giyeceksin, bunu yiyeceksin, şurada yürüyeceksin, orada havuza gireceksin. Bu işler böyle yürümüyor. Özellikle gelenler de ekonomik olarak gecekondunun varoşlarda, kamu arazilerinde geliyor, ailesi orada. Şimdi mesela diyelim ki siz nerelisiniz?
Baba tarafından Isparta.
Isparta. Mesela babanız diyor ki siz burada durun, Ankara'nın taşı toprağı altın geliyor. Şimdi nereye gidecek? Gördüğü yere bir şey dikemez. Ispartalılar nerede diye soruyor. O mahalleye gidiyor. Onlar da gel hemşerim diyerek kol kanat geriyorlar ve bu tür şeyler oluyor. Sonra da ailesini getirtiyor. Bu işte oralarda farklı kültürlerin oluşması. Yani alt kültürlerin, alt yaşam biçimlerinin oluşması. Tabii ki kenti kullanıyorlar ama bugün dahi Ankara'nın, metropolitan Ankara'nın İstanbul'da böyle periferinde, yani biraz uzakta yaşayan ve çalışanlardan Kızılay'ı daha görmeyenler vardır. Yani hadi ulusa da senede bir kere gelen, bu çok doğal bir şey. İşte bu planlama yaklaşımıyla ve şehrin büyümesine kısa, orta ve uzun vadede mekanın oluşmasına müdahaleyle alakalı. Ha, bunu şöyle özetleyebiliriz. Hermann Jansen'in planladığı gibi mi gitti? Evet, temelde öyle. Değişti mi? Evet, değişti. Doğal mı? Evet, doğal. Ya yani olacaktır bunlar. Ancak şöyle kötü olabilirdi. Hakikaten içine girilemeyecek bir duruma gelirdi şimdi. Ha, o zaman başka şey konuşurduk ama koskoca bir başkentte de herhangi bir kent parçasının o hale gelmesine zaten izin verilemez.
Peki. Öyle yani. Cumhuriyet'in gençlik vurgusu yapan bir diğer mekanı da 19 Mayıs Stadyumu. Cumhuriyetimizin ilk stadyumu, o da Ankara'nın simgelerinden biri. Pek çok tarihi anı tanıklık ediyor bu stadyumumuzda. Uluslararası bir yarışmayla elde ediliyor. Öyle değil mi Sayın Ülken?
Öyle. Şöyle anlatayım ben size. İşte baştan konuştuğumuz bir gençlik miti var. Yani genç cumhuriyet, işte 10 yılda 10 milyon genci her yaştan yaratıyorsunuz. Ondan sonra bunu göğsünüzü gere gere bütün dünyaya gösteriyorsunuz ve bununla ilgili bütün fonksiyonları da bir araya topluyorsunuz. İşte Gençlik Parkı'ndan başlıyor 19 Mayıs Stadyumu, bu da gene planlı olacak stadyum, yüzme havuzu, tenis kortu. Bunlar hep beraber giden ve buradan geçiş yapılarak gene farklı mekanlara, işte hipodroma, hipodromundan tören alanına derken Atatürk Orman Çiftliği'ne dönüşen yeşil bir aksın parçaları. Dolayısıyla bunlar işte tek tek değil. Yani Gençlik Parkı'nı yaptık. Evet, çok iyi oldu.
Şimdi bir de bunu yapalım.
Çocuklar top oynayacaklar. Bir de star. Evet evet, star. Hayır, öyle olmuyor bu işler zaten. O zamanki hala da olan planlama mantığıyla zaten böyle oluyor. Ve bunlar hep şehrin içerisinde çok önemli kullanımlar ve parçalar.
Efendim, bir makalenizde Ankara Genç Cumhuriyet'in sadece mekansal olarak ele alınamayacak son derece kapsamlı bir toplum mühendisliği ütopyasıdır diyorsunuz. Bu pek çok farklı noktada karşımıza çıkıyor. Biraz önce konuştuğumuz Gençlik Parkı örneğinde de aynı şekilde. Konuşulması gereken çok önemli bir mekan daha var. Atatürk Orman Çiftliği. Başlı başına bir program konusu bu aslında ama bugün kısa da olsa değinelim istiyoruz. Yeni Cumhuriyet'in modern yaşama geçişini sağlayacak, devrimlerin sosyal yaşamda pekişmesine destekleyecek mekanlardan biri Atatürk Orman Çiftliği. Yani salt tarımsal anlamda bir çiftlik değil, aynı zamanda sanayiyle tarımın, kırla kentin bütünleşeceği, çağdaş toplum yaratma fikrinin yaşama geçirileceği bir sosyo-kültürel mekan. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel birikimi ve çabasıyla kuruluyor. Dünyada benzeri yok bu fikrin o dönemde, bunu da eklemiş olalım. Bir bataklık kurutuluyor ve çok kısa bir süre içerisinde 1 milyonun üzerinde ağaç dikilerek bozkırın ortasında bir vaha oluşturuyor.
Şimdi o şöyle, çok iyi bir noktaya geldiniz. Ben zaten öyle başlayacaktım fakat çok akademik olurdu. O tür programları dinlerken ben de sıkılıyorum. O yüzden burada geldiğimiz noktada hemen özetleyecek olursak şöyle. Başta söyledim, kent yaşıyor. Evet, sıfırdan yapmıyorsunuz. Yani şöyle bir şey yok. Evet, boş bir arazim var. 300 bin kişi, şuraya bir kent yapalım. Hayır, yok öyle bir şey. Kent yaşıyor. Ankara ki 4. defa başkent olmuştur. Bu geliyor. Elimizde bir de erken cumhuriyet var. Müthiş bir şey. Yeni bir şey yapıyorsunuz. Yeni ilkeleri empoze etmeniz gerekiyor. Yeni bir toplum yaratıyorsunuz. Bunlar biraz önce konuştuğumuz gibi hepsi birbiriyle alakalı. Ben burada ütopya derken şunu söylüyorum. Ütopya çok güzel bir kelime. Ütopya 1500'lü yıllarda işte Sir Thomas More'un Ütopya kitabından geliyor. Ütopya aslında baktığınızda topos Yunanca yer demek. Hı hı. Yunanca'dan işte ötopos derseniz iyi yer, otopos derseniz olmayan yer. Aslında ütopya olmayan güzel yer demek. Aslında gerçekleşirse zaten ortadan kalkıyor ama o orası kullanılmıyor. Ütopya böyle geliyor. Ben ona öyle bakmıştım. Yani Ankara zaten genç cumhuriyetin gerçekleştirmek zorunda olduğu bir ütopya. Dünyaya bunu göstermeniz lazım. Biraz önce dedik, Facebook yok, Twitter yok, ne yapacağız? Atatürk Orman Çiftliği de bu çalışmaların da içine girmiş, gene farklı kanaldan gelmiş ama bütünleşmiş bir iç içe iki ütopya bunlar. Bunlar böyle oluşuyor. Biri yani yeni devlet, yeni rejim, yeni başkent, yeni kentli ve aynı zamanda yeni köylü. Çünkü biliyorsunuz köylü milletin efendisidir. Yani bu böyle ortaya söylenmiş bir laf değil. Çünkü o dönemde sadece Türkiye değil Avrupa'da da nüfusun %70'i tarımda çalışıyor. Türkiye bir tarım ülkesi. O zaman bizim köylülere de ya da tüm Türk insanına da numune çiftlikler kurmamız lazım ki tarımla da doğayla da nasıl başa çıkıyoruz? Çünkü onu da söylediğiniz gibi bir ek olarak ben onu da söyleyeceğim. Gençlik, tıpkı Gençlik Parkı gibi Atatürk Orman Çiftliği 19 Mayıs kompleksi mesela Çubuk Barajı da çok önemlidir. Çubuk Barajı da onu simgeler. Yani doğayla savaşıyorum ve kazanıyorum şehir için. Bunlar hep önemli şeyler. Ondan sonra Atatürk zaten sürekli ekonomiyi vurguluyor. Tarım reformunu, toprak reformu yapılamıyor ama dolayısıyla örnek çiftlikler ve örnek başkent olarak bakarsak buna böyle devam ediyor. Atatürk Orman Çiftliği, şimdi Gençlik Parkı nasıl hikayesi? Aslında Ankara'ya bakacak olursak 1924'te Ankara'nın gelişmesi de öyle. Şehremaneti Ankara, şehri emanet edilen yer, yani belediye kuruluyor. Ankara haritası yapılıyor. Arkasından hemen bir plan lazım çünkü Cumhuriyet ilan edilmiş. Karl Löscher, Alman, aslında o haritacı. Şimdiki yeni şehrin olduğu yere plan yapıyor. Fakat o da yetmeyince şöyle çok güzel bir hikayesi vardır Ankara'nın. 1927'de şehremaneti yani belediye adına bir heyet araştırıyor ve Berlin'e, o zamanki çok ünlü şehir planisi Ludwig Hoffmann'a gidiyorlar. Biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Hoffmann da diyor ki ben yaşlıyım ama bu işi yapabilecek gençler var. Berlin'i planlamış olan Hermann Jansen'i öneriyor. Yanına da Joseph Blix'i öneriyor gene. Ve heyet şöyle akıllıca davranıyor. Diyorlar ki o zaman Fransız hükümetinin de baş mimarı Joslin'i de alalım. Üçü için bir yarışma açalım. Hem de dünya çapında adımız yok. Ve bunu da işte 28'de yarışma yapılıyor. 32'de onanıyor ve Jansen kazanıyor. Bütün bunlar Gençlik Parkı, mesela Jansen'in tasarımıdır. Biraz önce konuştuklarımız gibi. Atatürk Orman Çiftliği'ne de planlamasında Jansen'in şeyi var. Yani 25'te başlıyor ama çiftlik de bu şekilde bir modern çiftlik olarak gelişmeye başlayınca Jansen'le yapılan anlaşmayla Atatürk Orman Çiftliği'nde de yapması istenenleri yapıyor. Mesela Ernst Egli mesela yukarıya Marmara Köşkü'nü yapıyor. Ve bu şöyle önemli. Şimdi o dönemde bir de gelişiyorsunuz, tarım falan çok iyi ama belli yatırımları da yapmanız lazım. Mesela bir çimento fabrikası kurmak çok önemli. Bu demek ki ben medenileşiyorum, şehirleşiyorum, ihtiyacım var yapıyorum. Fişek fabrikası, şeker fabrikaları. Aynı zamanda da sosyalleşmek için ne kadar önemli oldu. Yani şehirden trenle Gazi İstasyonu'na geliyorsunuz. Ailenizle oturabilirsiniz. Şansınız varsa yukarıdan paşa gelir. Atatürk'ü görmeye şerefine nail olur. Yoksa faytona binip hayvanat bahçesine doğru gider. Ya bunlar hep yeni bir yaşam kurgusu. Ondan sonra öyle bakmak lazım. Tabii aynı zamanda işte Karadeniz havuzu, ağaçlandırma çabaları ve Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili hadi çok vaktinizi almayayım ama çok önemli şeyler var. Mesela ben bunu şimdilerde bir dillendirmeye getirdim. Yazıyorum da çıkacaktır. Atatürk Orman Çiftliği öyle, evet hadi şurada da bir çiftlik kuralım. İşte ormanda o. Hayır öyle değil. Tamamen yeni tarımsal politikaların güdüldüğü, yeni traktörlerin geldiği bir çerdö. Ya yani o dönemde bunlar geliyor. Bunlar Avrupa'da birkaç tane var. Hanomag'ın traktörleri geliyor, biçerdöverler geliyor, tarım yapılıyor. Ondan sonra dry farming denilen kuru tarım nasıl yapılır araştırılıyor. Bunlar müthiş bir ekip işi ve tamamen bakış mantığı. Yani şu andaki bir tarımsal politeknik enstitüsüdür Atatürk Orman Çiftliği. Üniversiteyle beraber birebir işte böyle yapılır. Ve mesela size en güzel örneği Japonya'dan 1901'de geliyor ilk Türkiye'ye araştırmak için. Sonra 1926'da tekrar geliyor. Her şey değişmiş ve onun yazdıklarını anlıyoruz ki Japonya'da onun söylüyor. Yani bu insanlara işte ne satabiliriz? Aslında hikaye bu. Gelip görüyor ve diyor ki ya bu ülke gayet iyi ve çok önemli olacak ama burada beraber üretmek daha faydalı olabilir. Onun hedefinde aslında tekstil var. Bursa'ya geliyor yatırım yapmak için, sonra yapacak. Bursa'da şans eseri Tarım Bakanı ile Sabri Bey ile karşılaşıyor. Sabri Bey diyor ki Paşa Ankara'da bir çiftlik kuruyor. Ona katılır mısınız? Hemen o gün geliyor. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde o zaman Gazi Çiftliği Atatürk'le tanışıyor. Ve beraber %51'i Atatürk'ün, %49 Japonların olmak üzere Etimesgüt, Ahi Mesut o zamanki adı. Orada bir Japon ıtriyat ve gül yağı fabrikası kuruluyor. Bu çok önemli ve çok ilginç. 100 bin lira sermayeyle kuruluyor. Aynı dönemde bir sene önce İş Bankası 250 bin lirayla kurulmuş. Yani çok ciddi bir yatırım. Kaç kişi çalışacak, ne yapılacaktan ve Japonlar geliyorlar. Orada hala da vardır. Lojman oldu ve gül yağı fabrikası için girişimde bulunuyorlar. Şu anda da var. Lojman olarak kullanılıyor. 1927'den sonra başlamış tabii ki, aksaklıklar devam etmiş. 1933'te de artık Japonya'da, çünkü İkinci Dünya Savaşı'na girecek ve tarafını seçiyor. Asya'da yaptıklarından ötürü de bizimkiler biraz uzak durmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla 33'te de o hikaye bitiyor. Ama orası hala duruyor. Bunun gibi minik minik bir sürü şey vardır. Mesela bunların hepsi o dönemin ruhunu anlatıyor. Şimdi tıpkı Gençlik Parkı gibi, Jugendpark gibi Atatürk Orman Çiftliği'nde mesela idare binasının önünde tenis kortları var. Burada kimler oynuyor? İşte müdürün ve müdür yardımcısının eşleri değil. Hayır, atölyelerde çalışanlar geliyorlar kravatlarıyla o zaman o öğlen tenis oynayıp tekrar işe gidiyorlar mesela. Bu çok önemli bir şey. Hı hı. Atölyeye giriş kart basarak yapılıyor. Atölyede Macar ustalar var. Bu yaşamın o tarafı. Öbür taraftan şehirde de işte mesela 19 Mayıs spor kompleksimiz var. Ondan sonra Gençlik Parkı mesela gençler için. Dolayısıyla bunların hepsi işte bir ütopya aslında. Bir şehir yaratmak, bir yeni bir kentli nüfus yaratmak ve bunu gururla sahiplenip devam etmek.
Evet, şehir yaşamında efendim kamusal alan çok önemli değil mi? Biraz kamusal alan kavramına değinebilir miyiz?
Tabii ki. Kamu alanı dediğim zaman da şu, ortak olarak kullanıp tüketmeyeceğiniz, belli aktiviteleri yaratabileceğiniz ve genişletebileceğiniz ve buna imkan sağlayan alanlar bütünü. Yani şehir sadece biraz önce dediğim gibi binalar var, burada yaşayın, parklar var, burada piknik yapın, yollar var, buradan yürüyün. Ha, öyle değil. Bunun bir tasarımı kısa, orta ve uzun vadede nüfusa yönelik olarak ne tür aktiviteler olacak? Bu aktiviteleri işte tıpkı meclisten indiğiniz zaman Gençlik Parkı'yla işte spor kompleksine, oradan hipodroma, hipodromdan Atatürk Orman Çiftliği'ne nasıl geçiririm? Şimdi oralar işte kamusal araziler. Kamusal şu demek, ne benim ne senin ama hepimizin.
Hı hı.
Dolayısıyla bunun kullanımı da kamu için yapılıyor. Kamu için de halk için halka rağmen planlanmaz. Ne kadar iyi ve işleyen bir sistem yaparsanız, ne kadar böyle zevk alınabilecek mekanlar yaratırsanız şehirde o kadar güzel olur. Yani kamusal birimler aslında omurgasıdır kentsel yaşamın.
Peki Sayın Ülkenli, günümüze baktığımız zaman alternatif mekanların ve özellikle AVM'lerin hayatımıza girmesi, boş zaman ve açık yeşil alan kullanımını nasıl etkiledi sizce?
Şöyle etkiledi, ben ona hep gülüyorum. Şöyle mesela bugün Ankara'da hava güneşli ve 22 derece. Günün tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar AVM'lere akın ettiler. Bu buna döndü.
Evet.
Yani AVM dediğiniz şey bir çarşıdır yani, alışveriş merkezi adı üstünde. Ama oraya bir yaşam yığıldı. Şimdi arabalara binip gidilecek ve bu bir hafta sonu aktivitesine dönüştü. Gidilecek, orada gezecek, alışveriş ve para harcanacak. Food court denen yerde adı bile kötü. Food court'ta da bir şeyler atıştırılıp ondan sonra gelinecek. Ne yaptınız? Sosyal. Hayır, işte bu sosyalleşme değil. Bu tüketim. Bu da doğal. Yani dünyanın geçirdiği şeyden, biz özellikle bizim ülkemizin de geldiği durumdan ötürü. Elbette ki işte mekanlara, eğer biraz önce söylediğiniz gibi kamuya açık, kullanımı kolay, bedeli de hiç olmayan veya çok az bir bedelle çok büyük şeyler yapabildiğiniz mekanlar silsilesinde kendi kentinizi kullanabiliyor olsaydınız, o zaman arabanızla gidip park edecek yer için kavga edip yukarıya çıkıp hamburger yemek için sırada bekleyip o tür mekanlara ihtiyacınız olmayacaktı. Bu da doğaldır. AVM olacak, elbette olacak.
Hı hı.
Ama bizim kentlerimizdeki gibi her tarafta AVM olması da gerekmiyor. Çünkü bu kadar hızlı bir geçiş onu bir yaşam biçimi olarak veriyor ve bir jenerasyon bunun normal olduğunu sanıyor. Cumartesi pazar ne yapılır? AVM'ye gidilir.
Hı hı.
Yani tiyatroya gidilmiyor, sergi gezilmiyor, pikniğe gidilmiyor, yürüyüş yolu mesela, yürüyüş yok, trekking falan. Ama işte bunları yapmak da bir kamu politikası, bir tasarım olarak gelirse ki Ankara'nın ve Atatürk Orman Çiftliği'nin hedeflediği ve değişen şey buydu. O zaman bu kamu mekanları kullanımı zevkli hale getirmekle bütün bunları çözebilirsiniz. Çözmezseniz bunlar bir yerde büyük bir bina şeklinde formalize olur. Kent yaşamını da etkilemeye başlar.
Evet, şu anda Ankara'ya baktığımız zaman oturmuş bir düzen var sonuçta. Bu düzeni değiştirmek mümkün olabilir mi yeni politikalar çerçevesinde?
Yani şöyle bir şey söz konusu olamaz. Yani mesela belediye akşam saat 6'da Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan veya işte TRT3'ten "Ey Ankaralılar, şimdi bu işlerin içinden çıkmamız için sizin ortadan yok olmanız gerekiyor. Hepiniz işte Bala'ya, Bey Pazarı'na, şuraya buraya gidin. Pazartesi sabah gelebilirsiniz. İyi günler." diyemiyor. Böyle bir şey yok. Çünkü şehir 24 saat yaşıyor.
Evet.
Ha, var bu. Nasıl olacak? Çok iyi bir planlama politikasıyla, belediyecilikle, yöneticilikle mevcut problemleri yaparken orta ve uzun vadede de daima B planını, C planını hazır tutmak.
Hı hı.
Ama bunları da hayal gibi değil, uygulanabilecek kaynaklarıyla etaplayarak yavaş yavaş hayata geçirmekle mümkün olabilir tabii ki. Çünkü burası başkent.
Hı hı. Yani. Cumhuriyet'in ilk yıllarının ve başkentin önemli mekansal simgelerinden Gençlik Parkı, 19 Mayıs Stadyumu ve Atatürk Orman Çiftliği. Gençlik Parkı Türkiye'nin planlı ilk kent parkıdır, başkentin tam merkezinde planlanmıştır. Bir dönemin kağıt 100 lirasının arkasında kartpostallarda, punlarda kendine yer bulur. 19 Mayıs Stadyumu, milli bayramlarımızın coşkuyla kutlandığı alan olur. Türk futbolunun önemli kupa finallerine ev sahipliği yapar. Atatürk Orman Çiftliği ise hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek olan yeni toplum ve yeni insan yaratma hedefi için bizzat Atatürk tarafından kurulur. Havuzları, fabrikaları, gazinosu ve minyatür garıyla toplumu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak üzere hayata geçirilen bir ütopyadır. Hepsi de Cumhuriyet döneminin yaşam biçimini yansıtan, kent belleğinde önemli yerleri olan simge mekanlar. Ancak ne yazık ki korumayı başaramadığımız kültürel miras ögeleri. TED Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Zeki Kamil Ülkenli ile konuştuk bu önemli mekanları. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben de teşekkür ederim, sağ olun.
Türkiye'nin kalbinden, Ankara'dan bizi dinleyen herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını bir kez daha kutluyoruz. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Haftaya buluşuncaya dek esen kalın diyoruz. Hoşça kalın. Ankara, Ankara.